İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Hocam sizinle daha önce din ve kadın konusunda bir program yapmıştık ve böyle bir söz vermiştik dinleyicilerimize. Din ve kadın da din ve kadın kısmını anlayabildik biraz ama dinin anlaşılma biçimi olarak kültürü, kültürel algıyı daha çok açabilmek adına din, kültür ve kadın şeklinde bir üçleme yapalım istedik. Bugün buradan başlayalım mı biraz? Çünkü İslam özelinden hareket ettiğimizde İslam'ın kadınla bir problemi olmadığını Kur'an-ı Kerim üzerinden siz bize anlatmıştınız. Ama biraz örnek istiyoruz biz sizden bu hafta. Yani istiyoruz ki dinleyicilerimiz neyin din, neyin kültür olduğunu bugünkü toplumda din adına sorulan soruların aslında dini görünümlü başka türden sorular olup olmadığını hani kendileri de fark etsinler istiyoruz. Çoğu zaman hani bu medya iletişimle insanlar merak ettikleri şeyleri iletiyorlar ve dindeki yerlerini merak ediyorlar, soru haline getiriyorlar ya. Bazen bunlarla biz de karşılaşıyoruz İlahiyat Fakültesi'nde hoca olduğumuz için. Çoğu zaman bunların dinin ne bir emri, ne bir yasağı, ne dinde bir yere herhangi bir yere isabet eden bir duruşu olduğunu düşünemiyoruz ama insanlar bunu din diyebiliyorlar. Çünkü kültür çok baskın. Oradan başlayalım hocam. Bu kültür dini nasıl bu kadar etkilemiş?
Tabii ki. Geçen konuşmamızda da kültürle din arası ya da ben şöyle bir ayrımda bulunmuştum. Siz de oraya dikkat çekmiştiniz. Din ve din algısı. Aslında din ve din algısı ayrımı konuyu netleştirmemiz için iki temel kavramı oluşturuyor. Din dediğimiz şey Allah'ın vahiy olarak gönderdiği metindir. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Özel olarak konuştuğumuzda kültür dediğimiz şey de insanın yapıp ettiği kendi varlığını devam ettirmek için yapıp ede geldiği ürettiği her şeyi biz kültür olarak tanımlıyoruz. Yani insani yapıp etmelerin her biri kültür. Dolayısıyla bu yapıp etmeler sizin metne karşı bakış açınızı belirliyor. Sizi belirliyor. Çünkü kültür dediğimiz şey insanı belirleyen bir olgu.
Şimdi o zaman dini anlayan varlık olarak insanın kültürel bir varlık olduğunu mu söylemek lazım
Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir
yani
olgu.
Yani boş bir varlık olarak yaklaşmıyorsunuz dine. Din dediğiniz vahiyle belirlenmiş bir diyelim ki öğreti. Sizin ona boş bir şekilde yaklaşmanızı da beklemiyor sizden zaten tam tersi. O sizin zaten verili bir varlık olduğunuzu ve de o toplum, o kültür içerisindeki kodlarınızı, kavramlarınızı, her şeyinizi bildiği için onlar evet. Üzerinden de konuşuyor ama.
Evet, aması kısmında işte zaten sorun yaşıyoruz. Sizi biliyor, bilerek gönderiyor. Ne yapmak? Bir amaca hizmet ediyor çünkü vahiy. Dönüştürmek istediği bir unsur var insanın kendisinden kaynaklanan. Bu algıların başında da kadının kendilik algısı oluşuyor. Çünkü bir önceki programda şu vurguyu yaptığımızı hatırlıyorum. Din insan muhatabını insan olarak kabul ederken kültür muhatabını kadın ve erkek olarak ayırıyor. Ve her ikisine de roller biçiyor. İşte güzel. Bu roller noktasında sıkıntılarımız meydana geliyor. Mesela kadın kültürüne baktığımızda ya da kadına ilişkin kültüre baktığımızda ilk karşımıza çıkan şey kadının kendini var etme tarzına ilişkin olarak biçilmiş roller. Kadın nedir? Kadın çocuk doğurmak için var olan bir varlıktır. Bu çocuğu büyütmek için var olan bir varlıktır ve evinin bütün işlerini yerine getirmek için var olan bir varlık.
Şimdi bu ikisini de ben hep ayırma ihtiyacı hissediyorum. Niyeyse yani tabii ki çocuk doğuracak ama bu kültürle alakası yok. Yani doğal bir şey. Mecbur çocuk doğurması gereken taraf o. Ama yani hani ev işine gelince o başka bir şey. Sanki onun bir kaderiymiş gibi algılanması kültür değil mi?
Tabii ki.
Çocuk doğurmak kaderi aslında yani. Mecbur şöyle, oradan bir çıkış yok ama. Sadece çocuk doğursun diye yaratılmış bir varlık mı meselesi?
Işte, sorun da burası zaten. Şimdi kadın istiyorsa çocuk doğurur.
Ha bir de.
Bunu demeye çalışıyorum.
Şimdi yani, anladım.
Sorun burası. Şimdi kültür kendini devam etmek, varlığını devam ettirmek endişesi hisseden bir şey. Dolayısıyla aktarılmak istiyor. Bu aktarım yeni nesillerle gerçekleşecek.
Hocam, bu söylediğiniz şu an benim biraz içimi acıttı, biliyor musunuz? Niye? Şimdi şükürler olsun, sizin de benim de çocuğum var.
Çok
ve
şükür.
Yani bunu bir nimet olarak,
evet,
her gün şükürlerle, Allah'ın bildiği sayılar değil mi kadar şükrederek karşılıyoruz. Ama yani dediniz ya, isterse doğru diye, demek ki yani yapısal bir şeyi bir biçimde kullanma ya da kullanmama hürriyeti ve sorumluluğu da insana verildiğine göre,
evet,
o irade çerçevesinde, yani kadının kadın olması için illa çocuk doğurması da gerekmiyor. Demek mi lazım?
Aynen öyle. Onu demeye çalışıyorum. Yani bir kadın kadınlığını çocuk doğurarak gerçekleştirmez. O zaten kadındır ve insandır. İnsanlığını gerçekleştirdiği oranda kadınlığını da gerçekleştirmiştir.
Şimdi daha net oldu hocam.
Söylemek istediğim bu. Anlaşıldı. Ama bir kadının çocuk doğurmak gibi bir tercihi varsa tabii ki bunu yerine getirmeli. Ama bunu getirmiyor olması onun kadınlığının eksikliği anlamına gelmez. Ama kültür bunun üzerinden kodlar kendini. Çünkü kadın bu kültürün taşıyıcısı, temel unsurdur. Onu taşıyan, aktaran, çünkü gelecek nesilleri yetiştiren kadındır. Kadının kendini var etmesinin tek yolu çocuk doğurması olarak algılanır gelenekte,
ya,
kültürde.
O kadar enteresan ki bu söylediğiniz, yine ben de bir çağrışım yaptım. Mesela özürlü çocuğuna anne baba birlikte bakarlarken anne tutuyor babaya teşekkür ediyor. Yani bana bu konuda diyor çok yardımcı oluyor eşim diyor. Şimdi ben dağılmıştım böyle bir programda bunu izlediğimde, dedim ki nasıl yani? De bu kadın bu çocuğa nereden sahip oldu, nasıl oldu yani bu böyle bir anlatım, demek ki kültürel bir aktarımdan kaynaklanıyor. Çocuğu o kadar kendinin olarak benimsemiş ki çocuğun babası olan varlığa ayrıca teşekkür etme ihtiyacı hissediyor. Ha, nezaketten bağımsız bir şekilde söylüyorum.
Evet.
Tabii ki insanlar birbirlerine teşekkür ederler ama yani o onun varlığıyla ilgili bir şey olarak demek ki kanıksanmış. Bu kültürel bir şey.
Bu kültürel bir şey.
Anladım.
Yani kadınları mesela geçmiş algılara baktığımız zaman eğer kadın çocuk doğuramıyorsa bu kadının bir eksikliği olarak algılanıyor. Kadın olmayı beceremeyen bir varlık olarak tanımlanıyor.
Kur'an'da veya peygamberimizin uygulamalarında böyle bir şey var mı?
Kesinlikle yok.
Böyle bir şey yok.
Kesinlikle yok. Çünkü peygamberimiz kadın ya da erkek cinsiyet üzerinden bir algı var etmiyor. İnsan üzerinden var ediyor.
Ve zaten hani onun çocukları var ama Hazreti Hatice'den değil mi?
Evet.
Diğer eşlerinden evlenmiş. Diyelim ki Hazreti Ayşe çok gençti. Hani diğerlerinin yaşlarıyla ilgili çok bilgiler olmadığı için bilmiyoruz. Belki doğurganlık zamanlarını geçirmiş olabilirler. Ama Hazreti Ayşe'ye baktığımız zaman tek,
çok genç,
değil mi? Bir çocuk sahibi olmamış. Yani,
evet, evet.
O zaman kıymeti mi azaldı? Nasıl oldu? Bunu
bilakis,
söyleyemeyiz.
Bu mümkün değil.
Bunu böyle
bu mümkün değil. Dolayısıyla yani kadın anne olmayı ya da her ne iş yapıyorsa sadece annelik üzerinden götürmemek gerekir. Bir insan olarak ne yapmak istiyorsa isteyerek, bilerek ve kendi tercihiyle bunu gerçekleştirmeli.
Evet, evet. Bu çok iyi oldu. Bunun üzerinden hareket edecek olursak yine kadına özel bir durum. Hani bu özel halleriyle ilgili durum. Kur'an-ı Kerim'de buna yönelik bir takım ayetler,
evet,
görüyoruz. Ama mesela kültürde şöyle bir yorum yapılıyor. Kur'an'ın kendisine dahi dokundurulmadan kadınların o özel günleri,
evet,
ayhali denilen regl, düzenli günleri bu şekilde atlatılmaya çalışılıyor. Namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an'a dokunamaz.
Evet.
Yani hatta kadın pistir şeklinde,
evet,
de yaygın bir kanaat,
evet,
oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de var mı böyle şeyler?
Normalde Kur'an-ı Kerim metninde böyle bir ifade yok.
İfade yok.
Ancak bir ayetin yorumundan kaynaklanan bir algı var. Bu da Bakara suresinin 222. ayetine dayanan bir algı. Orada kadınların bu özel halleri, yani regl dönemindeki hallerinin bir eza, yani kadına sıkıntı veren bir durum olarak tanımlanması ifadesi var. Ancak bu tanımlama müfessirler ve bazı mütercimler tarafından bir pislik olarak tanımlanıyor. Orada da dinleyicilerimizin bir şeye dikkat etmesini istiyorum. Metne bunu dahil edemiyorlar. Parantez içi ifade içerisinde pisliktir ifadesini kullanıyorlar. Çünkü metinde böyle bir ifade yok.
Yani şimdi dinleyicilerimiz meal okurlarken diyorsunuz,
evet,
böyle şeylere dikkat etsinler.
Mutlaka.
en azından insaflı davrananlar bunları parantez evet. içerisinde bilgiler olarak veriyorlar ve onların metinde yani Kur'an-ı Kerim'in kendi Arapça metninde olmayan ifadeler oldu. Peki bu eza ile ilgili olan şey yani onun için bir zorluk olması vesaire. Mesela Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim yalnızca cinsellik anlamında bir yasaklama var.
Evet. Sadece cinsellikle ilgili.
Ve bu da sıhhi bir durum olduğu zaten kanıtlanmış evet. durumda. Şu evet. anda tıp bununla ilgili hı hı. o kadar çok açıklamalar yapıyor ki. Ama yeniden Kur'an-ı Kerim'e dönecek olursak aslında hem kadını hem erkeği korumaya yönelik
bir uyarı.
Bir uyarı.
Bir öneri daha doğrusu.
Bir öneri. Bir öneri. Çok güzel.
Bir öneri.
Çünkü yine bile insanlar
bunu dikkate almayabilir.
Bunu kendileri tabii. yaşayacaklar tabii ve ki. Kendileri bunun sonuçlarına katlanacaklar değil mi? Kur'an-ı evet. Kerim'deki bütün önerileri, öğütleri bu şekilde algılamak lazım. Evet. Yani siz bununla ilgili yaptırımı da söylediğiniz halde işte insan olmanın en önemli özelliklerinden biri de hürriyet sahibi olması.
Evet. Bilerek, ama isteyerek.
Bilerek ve isteyerek.
Yapmak.
Güzel.
Çünkü
demek
önerileri...
ki o ayeti o şekilde anlayacağız.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'de kadının pis olduğuna dair
hiçbir bilgi yok.
Böyle bir dönemde herhangi bir ibadetten uzak durması gerektiğine dair hiçbir bilgi,
hiçbir bilgi yok.
Peki fıkıh kitaplarında neden bunca şeyler yazar? Belki de ilmihallerde demek lazım hocam. Bu ilmihal meselesini de sizinle özel konuşacağız da buradan ufacık bir giriş yapalım buna.
Şöyle ilmihallerin ötesinde fıkıh kitapları da bu bilgilerle dolu. Ve aslında sıkıntı daha çok bizim belki teknik bir ifade kullanacağım ama İsrailiyattan kaynaklanan bir sıkıntı bu durum. Yani İsrailiyat dediğimizde bizim Yahudi ve Hristiyan kültüründen İslam kültürüne dahil olmuş bazı veriler.
Şimdi burayı da dinleyicilerimizin teknik ama çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum şahsen ben. Çünkü Yahudi ve Hristiyan kültüründen İslam kültürüne geçmiş
evet.
şeyler. Yani Yahudi ve Hristiyan teolojisinin içerisinde de farklı yorumlar olacak ve muhakkak
evet.
değil mi? Bunların yanlış olduğunu da söyleyen şeyler var kültür dediğinize göre. Ama bunlar İslam kültürüne yansıdığı zaman bütün yanlışlar
bütün
bir
yanlışlar,
araya gelmiş oluyor.
Hatta İslam adına doğrulanmış oluyor.
Eyvah.
Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor.
Anladım
İslam
hocam.
Adına doğrulanıyor olması sıkıntı. Çünkü Tevrat'taki bazı metinlerde bizim gördüğümüz ifadeler var ve orada Hazreti Adem'in yasak meyve yemesinin sebebi olarak Hazreti Havva sunuluyor. Ve Hazreti Havva bu yasak meyveyi Hazreti Adem'e yedirdiği için regl ve doğum sancısıyla cezalandırıldığı ifadesi de var. Bu ifadeden hareketle kadının işte bir fitne unsuru oluşu, varlığını bu şekilde adlandırması yani erkekleri kandıran bir varlık olarak tanımlanması bu İsrailiyat kültürü üzerinden İslam'a geçen bir algı. Dolayısıyla regl kadının bir cezalandırma unsuru olarak sunuluyor orada. Aslında biyolojik bir yapısı yani kadınlığını gerçekleştirebilmesinin, kadın olmasının en temel unsuru ve biyolojik yapısının gereği regl
bunlar
olması.
Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok mu yani?
Hayır. Bunların hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de yok.
Yani kadına verilen cezanın, ceza mı bu?
Yani Yahudi kültüründe böyle.
Yahudi kültüründe böyle.
Tevrat'ta yani, da ifadeler var bununla ilgili.
Anladım. Yani cennetteki Havva'nın regl görmeyen bir hanım olduğu ama yeryüzüne indiğinde
evet.
böyle bir ceza ile cezalandırıldığına evet. dair. Çünkü Hazreti
Çünkü
Adem'i kandırdı.
Kandırdı. Kandırmasının sonucu olarak cezası bu.
Ama bu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok.
Asla.
Şimdi bunu yöntemsel olarak da bir tartışmak mümkün olabilir hocam. Çünkü Kur'an öncesi okumalara da ihtiyacımız
evet.
olduğunu biz söylüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendi önermesi bu. Yani bazı şeyleri kendisi çok muhtasar, çok kısa, çok özet olarak veriyor ama kültürü hatırlatıyor.
Evet.
Ama her zaman için ilkesel olarak şöyle bir şeyin varlığını seziyoruz ki oralara gidin, oraları okuyun, oraları öğrenin ama bunları her zaman için ilke bazında yeniden rasyonalize
evet.
edecek. Yani akla, mantığa uygun mu, değil mi? Bu şekilde yeniden kendi kültürünüze dönüştürerek alın.
Evet.
Orayı olduğu gibi
evet.
kabul edin anlamına gelmiyor. Ama biz şu anda Müslüman toplumlar olarak bunları hiç çalışmadan, analiz etmeden sanki Kur'an-ı Kerim'in önerileriymiş gibi günümüze taşıyoruz.
Aynen öyle.
Peki bu kadınların bu anlamda kendilerini eksik hissetmeleri biraz bu algıdan
bu algıdan kaynaklanıyor. Sebebi şu, az önce kullandığım İsrailiyat kavramı ister istemez Müslüman müfessirleri ve Müslüman fakihleri de etkiliyor. Çünkü o kültür içerisinde var oluyorlar. O kültür içerisinde var olan bu insanlar fıkıh üretirken, bu hükümleri verirken bu kültürden beslenerek kadın algılarını bu oluşturduğu için bunun üzerinden hüküm verme ihtiyacı hissediyorlar. Belki de farkında olmadan. Çünkü bu yemek yemek, su içmek kadar onlar için doğal bir şey.
Ama bunu kadınların doğal bir şekilde kabul etmeleri de çok enteresan gelmiyor mu size?
Sorun da burası zaten.
Sorun da burası.
Sorun da
bu
burası.
Da bir öz eleştiri değil mi?
Aynen
kadın
öyle.
Cinsinin kendine yapması gereken bir öz eleştiri.
Aynen öyle. Ben problemin tabii kültürel boyutu var. İster istemez kendilik algımızdan kaynaklanan kültürün etkili olduğu tarafı var. Ama biz aynı zamanda ilim üreten, bilgi elde eden, bu bilgiyle kendimizi yeniden inşa eden varlıklar olarak ortaya çıkıyoruz. Kendimizi böyle var ediyoruz. Dolayısıyla kültürün de mutlak doğrular olmadığını, kültürün de elimizde elde ettiğimiz veriler ve bilgiler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ihtiyacını kadınlar çok az hissediyor.
Evet.
Sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani kültürün bizi var ettiği ya da bizim zihnimizi oluşturduğu kadınlık algısının dışına ne kadar çıkıp çıkamadığımızla sorunu ancak çözebiliriz. Eğer bunun dışına çıkıp kendimizi yeniden inşa bir insan olarak konumlandırıp yeniden inşa etmeyi başarabilirsek kadınlar bu sıkıntıdan daha rahat bir şekilde kurtulabilecekler.
Ya o kadar enteresan şeyler var ki hocam. Hep bugün bu kadınların özel halleriyle ilgili konuştuk da iyi ettik konuştuk. İki kadın hoca olarak konuştuk. Hep erkek hocalar konuşuyor
evet.
Televizyonlarda, radyolarda. Doğrusu yani biraz kadınların da bu konuları konuşması gerektiğine nedense yani ben öyle bir canı gönülden en azından arzum var. Onu o şekilde söyleyeyim. Kültürde çok enteresan şeyler var. Yani bunu dinle buladığınız zaman veya dinle anlamlandırdığınız zaman onun zannediyorum bir yaptırım gücü olduğu için insanları bir şeylerden alıkoyuyor. Mesela diyorlar ki işte kadın adetliyken elini turşu kavanozuna
evet.
sokmasın onun o salamurası bozulur diyorlar
evet.
mesela ama... Şimdi bunun yani salamurasının bozulmasının sebebi kadının o anda vücudunun ürettiği bir takım hormonlardan kaynaklanan bazı şey eksik ve yanlış bilgi vermek istemiyorum da bunun dinle ne alakası var onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü böyle söylediğiniz zaman yine insanların tercihi yani canım deneyebilir eğer bozulmuyorsa alabilir vesaire falan ama dinle. Bunu örtüştürdüğünüzde
evet.
hani bunun günah olduğunu söylediğinizde ki söyleyenleri duyduk biz böyle yapmayın yiyeceklere doğrudan dokunmayın mesela hamur yoğurmayın diyorlar insanlara
evet, evet.
Veya işte daha ötesi diyelim ki kabristanlara sokmazlar
evet.
insanları bu şekilde yani öyle bir durumda düşünsenize en yakınlarınızı bir biçimde kaybettiğinizde ziyarete gitmek değil o anda olan bir şey yani bir vazifeniz var onu yerine getireceğiniz zaman dahi böyle sorular havada uçuşur hemen telefonlara sarılır insanlar derler ki yani bu kadar bunun insani ve doğal bir şey olduğu kimsenin aklına gelmez ama acaba din buna ne söylüyor günah mı diye insanlar bunun peşine düşer yani
evet.
bunun günah olduğu nerede yazıyor?
Hiçbir yerde.
Yazmıyor diyorsunuz.
Yazmıyor. En azından Kur'an'da böyle bir algı yok. Bir ifade yok ve dolayısıyla bunu anlayabileceğiniz, çıkarabileceğiniz bir şey de yok. Bu bizim kültürel okumalarımızdan kaynaklanan bir şey. Ben çocukluğumda çok hatırlıyorum. Yani beni çok etkilerdi. Az önce verdiğiniz örnekleri annemde yaşadım ben. Yani mesela peynir kabına elini sokmaz, peynir çıkarmaz, sen çıkar der. Çünkü bozulacak. Böyle bir algısı var. Sebebi de şu... Kendini pis olarak tanımlıyor.
Ha, bütün şey oradan kaynaklanıyor.
Tamamen burayla ilgili. Az önce örnek verdiğimiz Bakara suresinin 222. ayetine yapılan yorumlar çerçevesinde kadınlar bunu o kadar kanıksamışlar ki. Yani bunun farklı bir şey olup olamayacağına ilişkin bir sorgulama cesareti bile göstermiyorlar.
Yani yine belki bunu yapmayabilir. Hani
ya,
diyelim
itirazım
ki,
yok.
Ha, yani sıhhi nedenlerden dolayı, tıbbi nedenlerden dolayı yapmayabilir. Bizim burada asıl konuştuğumuz konu. Yani toplumsal olarak öyle bir hale geldik ki bütün her şeyin böyle tepesinden aşağıya bir din elbisesi geçirmeye alıştık.
Evet.
Çünkü bunun netice itibariyle insanları caydırıcı etkisini keşfettik.
Evet.
Ve bunu biz keşfetmedik. Aslında peygamberimizin zamanında da bu vardı. Ondan sonra da hemen çok hızlı bir biçimde yayıldı.
Hı hı.
Ve bütün Müslümanlar bir enstrüman olarak bunu kullanıyorlar. Yani günah dediğiniz zaman bu işliyor ama belki de gerçekten yapılmaması gereken bir şeydir ve kültür bunu böyle getirdiği için yapmıyorsunuzdur.
Hı hı.
Aslında yapmayışınız doğru da bir şeydir. Ama ne olur öyle söyleyin. Yani bunu
evet.
böyle yapmıyoruz ama şundan kaynaklı olarak yapmıyoruz. Yani din bunu yasakladığı için yapmıyoruz dediğinizde dini gönderen Allah'a karşı acaba bir saygısızlık etmiyor muyuz diye bir sormak lazım.
Ben ettiğimiz kanaatindeyim.
Bir de yani din denilen şeyin nasıl bir şey olduğunu belki çok iyi anlamak konusunda eksiğimiz var. Bana soracak olursanız din hayatı kuşatan bir şey.
Hı hı.
Ama dini bu şekilde tek bir cevap üzerinden günahlar, sevaplar, haramlar, helaller insanları stoklayacak, onların hareketlerini kısıtlayacak veya bir kalıba sokacak şeyler üzerinden okumaya başladığınızda işte orada tehlike çanları çalmaya başlıyor.
Az önce işaret ettiğiniz yer çok önemli. Din gerçekten yaptırım gücü kuvvetli olan bir şey. Sebebi de şu, çünkü insanlar gönüllü olarak dini kabul ediyorlar. Zorla yaptıkları bir şey değil. Yani dine kulak veriyorlar. Bu kulak verme durumu da ister istemez onların ellerinden geldiğince o dinin gereklerini yerine getirme ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. İstiyorlar ve insanlar bunu fark ettikleri için bunu kullanıyor. Çok üzücü, bunu söylemekten imtina ediyorum ama dinin bu gücü insanlar tarafından kullanılıyor.
Hı hı.
Bu kullanılma meselelerine örnek olarak mesela Vaka suresinin 79. ayetini örnek verebiliriz.
Hı hı.
Kur'an'a ancak temiz olanlar dokunabilir ayeti. Şimdi Kur'an'a ancak temiz olanlar dokunabilir ayeti süreç içerisinde nasıl algılanmış? Ve bu algı üzerinden kadınların Kur'an'la arasına mesafeler koyulmuş. Şimdi alimlerin bir kısmı diyor ki Müslüman olmanız temiz olmanız demektir. Dolayısıyla Müslümansanız Kur'an'a dokunmanız için herhangi bir ayrıca bir şeye ihtiyacınız yok. Kur'an'ı her istediğinizde alabilir, ona dokunabilir ve onu okuyabilirsiniz.
Yani bunu bir değerlendirmesi söylüyorsunuz.
Evet.
Ben, Müslüman alimlerden bir kısmı böyle
evet, bir
söylüyor
kısmı
diyorsunuz.
Bu şekilde yorumluyor ayeti. Buradaki temiz olma, mutahhirun ifadesinin bu anlama geldiğini söylüyor. Bir kısmı da diyor ki buradaki temizlikten kasıt gusül abdestidir. Dolayısıyla sizin Kur'an'a dokunabilmeniz, onu okuyabilmeniz için en azından gusül abdestinizin olması gerekir. Gusül abdestiniz varsa sorun yoktur. Bir kısım alim de diyor ki Kur'an'a dokunabilmeniz için buradaki kasıt, ilke, temizlik namaz abdestidir. Namaz abdestiniz yoksa Kur'an'a dokunamazsınız.
Bu kadar çok yorumun olması dahi aslında bize bir şey söylemiyor mu? Belki
söylüyor.
Bugünün Müslümanlarının yani her durumda böyle şeyleri kafaya takması lazım. Yani bir konuda bu kadar çok yorum yapılabildi, bu kadar çok değişik şey anlaşılabildiyse
evet.
O zaman bugün de yeni bir şey anlaşılabilir, onu
tabii
anlayan
ki.
Da ben olabilirim diye kendi
aynen
kendime
öyle.
Buna karar verebilirim diye düşünmesi gerekmez mi?
Tabii ki. Hatta zaten Kur'an da insandan bunu ister. Tek tek her biriniz Kur'an'ın muhatabısınız ve dolayısıyla buna talip olmak zorundasınız.
Evet, yani kadınlar bir dönüp bir kendilerine baksınlar, pisler mi değiller mi? Kendilerini pis kabul ediyorlarsa böyle bir zaman içerisinde o zaman kendileri bilirler. İnanın bunu da insanların kendilerine bırakmak bizim açımızdan çok rahatlatıcı bir şey ama insanlar açısından, kadınlar açısından özellikle çok sorunlu bir şey.
Evet.
Çünkü sorumluluk almak istemiyorlar. Yani ben onlara evet o dönemde pissin dokunma desem o kadar rahatlayacaklar ki ama niye diyeyim? Kur'an'ın demediği şeyi
evet.
niye onlara
evet.
söyleyeyim?
Niye söyleyeyim ve bunu evet. din adına yapayım?
Bunu din adına
sıkıntı
yapayım.
Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Az önce söylediğiniz şey kadınların kültürel olarak bu hani kendilerine biçilmiş rolleri yerine getirmeye alışmış olmaları sorumluluk alma bilinçlerini zayıflatmış. Özgür olmaktan, özgürce karar vermekten, kararlarının sorumluluklarına katlanmaktan korkuyor kadınlar. Onun için birilerinin dikte ettiği şeyleri yapmak çok daha kolay. Hele de din gibi önemli olan bir alanda. Çünkü Allah'a karşı sorumlu olacaksınız ve sorumluluğunuza bir başkasının kararları üzerinden sorumluluğunuzu gerçekleştireceksiniz. Aslında hiç risk alınmayacak bir yerde risk aldıklarının farkında değiller. Kendilerini bir başkasına
bunun
emanet ederek.
Bunun hesabını nasıl vereceğiz diye sormaları lazım değil mi? Çok basit bir formül paylaşalım mı? En azından kendimiz böyle yapa geldiğimiz için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu dindendir, dinde böyledir denilen yerde kadınlar en azından şu soruyu sorsunlar. Nereden biliyorsun bana bunun niye böyle olduğunu değil mi? Delilleriyle
evet.
Kur'an-ı Kerim'den veya peygamberimizin uygulamalarından lütfen gösterir misin? Yerini söyler misin bunun bana diye söyleyecek kadar cesaretimiz olsa zannediyorum pek çok şeyi aşabileceğiz hocam.
Bu çok temel bir şey. Dolayısıyla Kur'an'a baktığımız zaman her şeyin bir delil üzerine yapılması gerektiğini vurgular. Dolayısıyla bir delil istemeliler.
Bir delil istemek
bir delil
gerekiyor
istemeliler.
Değil mi? Peki. Peki hocam, bugünkü bilgiler için de size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.